Ayrım 22.
Antikacı dükkanlarının vitrinlerine bakmama gerek yok. Hiçbir şeyin fiyatı üstünde yazmaz ve hiçbir şeyin üzerinde ne malı olduğuna dair bir bilgi yoktur. Örneğin bir sandalyenin üzerinde kaç para olduğunu, ne gibi özellikleri bulunduğunu belirten hiçbir işaret yoktur. Üstelik de çoğu üstünde oturamayacağın sandalyelerdir. Kimisi kazık gibidir, adamı hastanelik eder. Bir de incecik kıvrık bacaklı masalar vardır. Bir bira bardağını bile taşımaz ve yerdeki nefis İran halısını berbat edebilir. Ya da bu zengin Amerikalıların zevki için ter dökerek her ne halısı dokunuyorsa, onu işte. Bir de o kırılgan aynalar. İnsan sabah kalkıp da kendi suratını Eros heykelcikleri ve kırlarda dans eden genç kız figürleriyle çerçevelenmiş bir şekilde görmesi nasıl bir duygudur acaba? Bu karışıklık arasında nereye bakacağınız şaşırmaz mı? Örneğin ben gözlerimden akan iltihaplara mı bakardım yoksa Eros'un oku kalbine saplanmış dünya güzeli bir kızın görünüşüyle büyülenip aynanın karşısında öylece kala kalır mıydım? Greenwich Village tarafında gün ağarmaya başlarken 5. caddede hala tenha. Sabahın o saatinde tek tük yaşlı insan ruhlarını kurtarmak için Aziz Patrik Kilisesi'ne gidiyor. Görünüşe göre kadınlar yanlarında söylene söylene yürüyen yaşlı erkeklerden daha fazla din korkusuyla yaşıyorlar ve ayinleri hiç kaçırmıyorlar. Veya kadınlar daha uzun yaşadığı için kiliseye giden yaşlılar arasında kadınların sayısı daha fazla. Ayinden sonra kiliseden çıkan insanların ağızlarında birer parça mayasız ekmekle tüm günahlarından arınmış yüz ifadelerini kıskanıyorum. Evlerine dönüp sosis ve yumurtalarını yerken ölseler dosdoğru cennete gidecekler. Ben de Tanrı'yla barışık yaşamak istiyorum ama günahlarım o kadar korkunç ki rahipler beni günah çıkarma odasında bile tutmaz. Hala tek umudum uçurumdan aşağı düşerek ölmek. O birkaç saniye içinde son tövbekarlık duamı edip cennetin kapılarını kendime açabilirim. Yine de gün ağarırken bir kilise ayini sırasında muazzam bir katedralde bulunmak insanı rahatlatıyor. Özellikle de etrafımdaki mihrap, ekmek tepsisi ve kutusu, hatta ekmeğin içine konduğu gümüş kap, kutsal kadeh ve şarap şişeleriyle haç gibi pek çok kutsal şeyi tanıdığımı düşününce. Belki 5. caddedeki mücevherleri ya da çiçekleri tanıyacak kadar bilgili değilim ama tüm duaları ezbere okuyabilirim. Rahibin giydiği o mor cübbenin İsa dirildiğinde beyaz renge dönüşeceğini de Amerikalılardan daha iyi bilirim. Onlar çocuklarına tavşan çikolatalar ve paskalya yumurtaları vermeyi bilir. Ama şık yemekler yenen bir restoranda kazık gibi sandalyelerden birinde oturup da koyun etiyle ördeği ayırt edemedikten sonra bütün bunların bana yararı ne? 5. cadde gün ışığıyla pırıl pırıl olmuş ama sokaklarda hala benden başka kimse yok. Kapısında iki büyük aslan heykeli olan kütüphanenin merdivenlerinde oturuyorum. 10 yıl önce ilk kez Tim Costello'nun İngiliz Şairlerin Hayatı adlı kitabı okumam gerektiğini söyleyerek bana kütüphanenin yerini tarif ettiği yerdeyim. Etrafımda neşeli neşeli daldan dala uçuşan kuşlar bana baharın yaklaştığını haber veriyor. Ama ben onların adlarını bile bilmiyorum. Serçe ile güvercini ayırt edebiliyorum. Ancak bu konudaki bilgim martılarla son buluyor. Okuldaki öğrencilerim beynimin içini görebilselerdi nasıl öğretmen olduğuma şaşarlardı herhalde. Liseye gitmediğimi zaten biliyorlar. Bize büyük büyük kelimeler öğretmeye kalkışıyor ama kendisi kuşları bile tanımıyor derlerdi. Kütüphane birkaç saat sonra açılacak. Resimli kitaplardan kuşları tanımaya çalışacağım. Ama henüz çok erken ve Downing sokağına doğru epeyce uzun bir yolu yürüyorum. Evde aynanın karşısında Bill Gallatly mumları Eflatun ve Aziz John İncil'i bıraktığım gibi duruyor. Bill çırılçıplak yerde sırt üstü yatıyor ama horluyor. Başucunda bir mum titrek titrek yanıyor ve her tarafa muz kabukları var. Ev buz gibi. Bir battaniye getirip üstünü örtüyorum. Hemen dikilip battaniyeyi üstünden atıyor. Frank, muz kabukları için özür dilerim ama bu sabah kendi kendime büyük bir kutlama yaptım. Müthiş bir aşama. Bak, Aziz John'un kitabından bir parça gösteriyor. Al oku, hadi okusana. Kitabı alıp okuyorum. Sana söylediğim bu sözler ruhuna aittir. Bu sözler hayatın kendisidir. Bedenine bunun bir yararı yoktur. Bil gözümün içine bakıyor. Evet, ne? Anlıyor musun? Konunun içine girebildin mi? Bilmem. Belki birkaç kez daha okursam anlarım. Ama bütün gece hiç uyumadım. Ben bu sözleri anlayabilmek için tam 3 gün oruç tuttum. Konuların derinine inmelisin. Sekste olduğu gibi. Ama daha devam edeceğim. Şimdi Eflatun'da da buna paralel bir dünya bulmaya çalışıyorum. Belki de Meksika'ya gitmem gerekecek. Neden Meksika'ya da başka bir yere değil? Orada çok bok var. Ne? Bildiğimiz bok. Gerçeği arayanlar için çeşit çeşit kimyasal madde. Tamam tamam, ben biraz yatacağım. Sana bir muz vermek isterdim ama kutlama yaptım. O pazar sabahı birkaç saat uyuyorum. Kalktığımda Bill gitmiş, geriye sadece muz kabukları kalmış. 41. Alberta geri dönüş yapıyor. Bir gün beni arayarak eski günlerin hatırına Rocky's Bar'da buluşalım diyor. Hafif bir pardösü giymiş ve bana veda etmeyip sadece iyi geceler dediği o gün boynunda olan eflatun eşarbını takmış. Bu buluşmamız o gün kafasındaki planın bir parçası olsa gerek. Bardaki bütün adamlar Alberta'ya bakarken yanlarındaki kadınlar da kendilerine bakmaları için adamlara bakıyor. Alberta pardösüsünü çıkarıyor ve eflatun eşarbını omuzlarına doluyor. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor ve ağzımı açıp tek kelime konuşamıyorum. O hemen bir martini söylüyor, ben de bira ısmarlıyorum. Alberta anlatmaya başlıyor. Başka birisiyle birlikte olmayı düşünmem çok büyük bir hataydı. Ama adam olgun biri gibi görünüyordu. Bir düzen kurmak istiyordu. Oysa sen hep bağlanmaktan kaçtın. Kısacası Alberta beni sevdiğini anlamış olduğunu söylüyor. Belki anlaşamadığımız noktalar var ama halledebiliriz. Özellikle de evlenip bir düzen kurarsak bu konuları daha kolay halledebiliriz. Evlilik lafını duyduğum anda kalbime yine bir bıçak saplanmış gibi hissediyorum. Artık New York'ta uzaktan izlediğim o özgür yaşantıya hiçbir zaman kavuşamayacağım. Paris'te olduğu gibi kafelerde oturup şaraplarını içen, roman yazan, birbirlerinin karılarıyla, kocalarıyla yatan insanlardan biri olamayacağım. Bunları Alberta'ya söylesem artık büyü diye bana bağırmaya başlayacak. 28 bitti, 29'una girdin. Aslında tam bu barışma anında kimsenin bu kadar sert sözler etmeyeceği kesin. Bir bakıma onun dediklerine de aklım yatmıyor değil. Babam gibi başıboş bir insan olacağımdan ben de korkuyorum. Yine de bir yıldır öğretmenlik yaptığım halde aklım o kafelerde ve barlarda oturan ve ünlü artistlerin gittiği partilere katılıp caz dinleyen o insanlarda. Alberta'ya özgürlük rüyamdan söz edecek değilim. Artık bir öğretmen oldun. Gemiden indiğin gün buralara gelebileceğini hiç düşünebilir miydin? Rhode Island'da da bir kavgamıza tanık olan Zoe, ikiniz de tek tek iyi insanlarsınız ama beraber olamazsınız demişti. Alberta benimle o in gibi evime gelmiyor. Babası bir süredir onda kaldığı için ben de ona gidemiyorum. Stella ile biraz araları bozuk diyor ve elini elimin üstüne koyuyor. Göz göze geliyoruz. Alberta'nın gözlerinde yaşlar birikiyor. Bense kendi kızarık gözlerimden utanıyorum. Belki de benim gözlerimden gözyaşı yerine sapsarı iltihaplar akıyor. Metroya doğru yürürken okullar tatil olunca Rhode Island'a gideceğini ama benim gelemeyeceğimi söylüyor. Alberta beni çarçabuk öperek ayrıldıktan sonra Washington Park'ın ortasında karmaşık duygularla yürümeye başlıyorum. Alberta'ya duyduğum o dayanılmaz arzuyla özgürlük rüyalarım arasında bocalıyorum. Alberta'nın sürekli temizlik yaptığı bir evde düzenli bir insan olarak yaşayamam. Onun istediği gibi saygın biri olamam. Ama onu kaybedersem de bir daha asla onun gibi birini bulamam. Ne İrlanda'da, ne Almanya'da, ne de Amerika'da kadınlar kendilerini kollarıma atmadı. Almanya'da en adi şekilde seks yaptığım o günlerden ya da Limerick'te ölmek üzere olan zavallı bir kızla sevişmelerimizden kimseye söz edemem. Bütün hayatım utanç verici karanlık sırlarla dolu. Alberta'nın benim gibi bir adamla ne işi var? İçimde biraz olsun inanç kalmış olsaydı günah çıkartırdım ama bu günahlarımı duyan bir rahip beni Vatikan'ın lanetlenmiş insanlara ayrılmış korkunç zindanlarına gönderir. Beneficial Finance şirketindeki adam İrlanda aksanımı hemen fark ediyor. Kendi annesiyle babasının da İrlandalı olduğunu ve 6 kardeş olduklarını söylüyor. Annesinin 18 kardeşi varmış. İnanabiliyor musun? 19 çocuk. Gerçi 7 tanesi ölmüş ama ne fark eder? Eskiden tavşan gibi doğururlarmış. Tekrar başvuru formuma bakıyor. Memleketini ziyaret etmek için $350 istiyorsun öyle mi? Anneni 6 yıl görmemişsin ha? Bu onu duygulandırıyor ve annemi ziyaret etme isteğimi takdirle karşılıyor. Artık gençler ana babalarını unutuyorlar. Ama İrlandalılar bunu asla yapmaz. Hayır, biz bunu yapmayız. Annesini unutan bir İrlandalı İrlandalı değildir. Öğretmensiniz değil mi Mr. McCord? Sizi kutlarım. Zor bir iş olmalı. Parası da az. Başvuru formunuzda aldığınız maaşı görebiliyorum. Bu parayla nasıl yaşıyorsunuz? Kusura bakmayın ama işte sorun burada. Bu maaşla kefiliniz de olmadan, bilmem anlatabiliyor muyum? Bu kredi talebinizi geri çevrilir. Ama siz bir İrlandalısınız ve burada o korkunç okulda az bir maaşla çalışan bir öğretmen olarak memleketinize annenizi görmeye gitmek istiyorsunuz. Sizin için kurulu etkilemeye çalışacağım. Rıhtımda tatile çıkan ya da işe gelemeyen işçilerin yerine çalışmaya devam edeceğimi söylüyorum. Ama koskoca Beneficial Finance şirketi için bu yeterli değil. Düzenli bir maaşım olduğumu görmek istiyorlar. Adamcağız bana tembihlerde bulunarak annene her ay para gönderdiğinden hiç söz etme diyor. Bu tür zorunlu ödemeler zaten düşük olan maaşımı iyice düşürüyor. Sonunda adam bana iyi şanslar dileyerek bir İrlandalıya hizmet verebildiği için mutlu olduğunu söylüyor. Baker & Williams'taki şef beni görünce şaşırıyor. Buralarda ne arıyorsun? Senin artık öğretmenlik yaptığını söylüyorlar. Evet öyle. Burada ne arıyorsun? Paraya ihtiyacım var. Öğretmen maaşı pek yüksek sayılmaz. Buralardan hiç ayrılmamalıydın. Ya da kamyon şoförlüğü falan yapsaydın daha iyi para kazanırdın. O asi çocuklarla uğraşmaya değmez. Sen Paddy McGovern'la iyi dostsunuz, öyle değil mi? Paddy Arthur demek istiyorsun herhalde. O kadar çok Paddy var ki insan şaşırıyor. Sanki başka isim yokmuş gibi. Ne diye çocuklarına hep bu ismi verirler? Her neyse, Paddy'den haberin var mı? Hayır. Aptal herif, Harlem'deki 125. caddede metro bekliyormuş. Peronda durmaktan sıkılıp rayların üzerine inmiş. Harlem'de ne arıyormuş orası da belli değil. Zencilerle, işe bak. Şef bir sigara yakıyor ve yüzüne o aptal gülümsemeyle devam ediyor. Kader diyor, metronun altında kalmış zavallı. Yani öyle duydum. Kim bilir nasıl oldu. Belki içkiliydi. İrlandalı olup da içmeyen mi var? Paddy aklı sıra para biriktirip memleketine dönecekti. Biliyor musun ne düşünüyorum? İnsan kaderini fazla zorlamamalı. Olduğun yerde kalacaksın dostum. Bu ülke adamın aklını başından alır. Burada doğup büyüyenler bile kafayı üşütüyor baksana. Sen nasıl oldu da kafayı üşütmedin? Kim bilir belki de üşüttün. Bilmem. Bak beni iyi dinle. Ben İtalyanım ama Yunan kanı karışık bir İtalyan. Elbette bizim de sorunlarımız var. Ama bir İrlandalı olarak sana tavsiyem bu ülkenin cazibesine kapılma. Yoksa bir trenin altında kalıverirsin. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Öğlen de tanıdık birine rastlıyorum. Andy Peters mutfakta çalışıyor ve beni görür görmez bekle diyor. Şu etle patatesi halledeyim geliyorum. Az sonra yanıma geliyor. Sosu beğendin mi diye soruyor. Güzel. Ben yaptım. Deneme olarak. Aslında burada bulaşıkçıyım ama aşçı sürekli sarhoş olduğu için soslarla salataları bana yaptırıyor. Gerçi buralarda salata yiyen pek olmuyor. Rıhtım işçileri yeşillik yemez. İnekler yeşillik yer diyorlar. Biliyor musun bu bulaşıkçılık işini seçtim çünkü bu şehirden artık bıktım. Biraz kafamı toparlamam gerekiyor. Hangi işe gitsem o aptal formları doldurtuyorlar ve eninde sonunda geçmişimdeki o kara leke ortaya çıkıyor. Olacak iş mi? Fransa'da bir hendeğin kenarında bir koyunla yakalandın diye hayatın kaysın. Amerika'nın en alt tabakasından her şeye yeniden başla. Ben de bulaşıkçılıkta uzman olacağım ve derken salata ve sos konusunda ün yapacağım. En şık lokantalarda şef yardımcısı ve ardından şef olacağım. Şu sos işi var ya Fransız mutfağının en büyük üç kağıdı. Amerikalılar da bunu Fransız saçmalıklarına bayılıyor. Seyret dostum. Yakında gazetelerde adımı göreceksin. André Pierre diye Fransızca yazılmış. Senin kaşlar havaya kalkacak. Sos ustası, mutfak sihirbası. Televizyonlarda milletin karşısına çıkacağım ve kimse geçmişte bir koyunu düzmüş müyüm, düzmemiş miyim bilemeyecek. Bilse de umursamayacak. En şık lokantalarda ah diye iç çekerek bana iltifatlar yağdıracaklar. Beni masalarına davet edecekler. Ben de laf arasında New York Üniversitesi felsefe mezunu olduğumu sıkıştıracağım. Park Avenue'daki ev hanımları benden sos tarifleri almak için beni evlerine davet edecekler. Tabii kocaları o sırada Suudi Arabistan'da petrol satın alırken ben karılarının altın madenlerinde keyif çatıyor olacağım. Andy bir ara soluklanıp bu arada sen neler yapıyorsun diye soruyor. Öğretmenlik yapıyorum. Ah korktuğum başıma geldi. Senin bir yazar olmak istediğini sanıyordum. İstiyorum. Ama önce geçinecek kadar para kazanmak zorundayım. Tuzağa düşmek üzeresin dostum. Yalvarırım bu hatayı yapma. Ben bu tuzağa düştüm. Ama geçinmek için öğretmenlik yaparken asla kitap filan yazamazsın. Öğretmenlik berbat bir meslektir. Voltaire'i düşün. Kendi bahçeni ek. Biliyorum. Ya Carlyle. Para kazanmaya bak. Dünyayı unut gitsin. İşte ben de para kazanıyorum. Hayır sen kendini öldürüyorsun. Bir hafta sonra Andy'nin lokantadan ayrıldığını duyuyorum. Kimse nereye gittiğini bilmiyor. Aldığım krediyle ve rıhtımdaki işlerden biriktirdiğim parayla tekrar İrlanda'ya gidiyorum. Uçak Shannon Nehri'nin üzerinden havaalanına inerken aynı duyguları yaşıyorum. Gümüş gibi parlayan Shannon'ın suları ve etrafında uzanan yeşilin bin bir tonu içime işliyor. Neyse ki cam kenarında oturuyorum. Her an gözlerimden yaşlar boşanabilir. Annem Alfie ile havaalanında beni karşılıyor. Bir kiralık araba tutmuşlar. Sabahın erken saatinde hava tertemiz ve her tarafı kırağı tutmuş. Annem Malachi'nin karısı Linda ile ziyaretlerini anlatıyor. Malachi çılgın bir parti vererek atla eve girmeye kalkışıyor. O gece kaçak içkiler içiliyor. Annem bunun Limerick hapishanelerinde insanın hayatını çürütecek bir suç olduğunu söylüyor. Neyse ki yakalanmadılar diyor. Malachi'nin Noel'de Alfie'yi alıp New York'a gelmesini söylediğini de ekliyor. Ne harika olur. Hep birlikte bir Noel geçiririz. Sokaklarda yine herkes bana hayran hayran tıpkı bir Amerikalı olmuşsun diyor. Alice Egan ise itiraz ediyor. Frank hiç değişmedi. Öyle değil mi Frankie? Bilemiyorum Alice. Baksana Amerikan aksanım bile yok. Limerick'teki çoğu arkadaşımı bulamıyorum. Kimisi ülkeden gitmiş, kimisi ölmüş. Bütün gün yapacak bir tek şey yok. Annemin evinde oturup kitap okuyabilirim ama New York'tan buralara evde yatıp kitap okumak için mi geldim? Barlara gidip içsem bunu da New York'ta kalıp yapabilirdim. Sokaklarda ve kasabanın dışında babamın yaptığı gibi uzun yürüyüşlere çıkıyorum. İnsanlar bana kibar davranıyor ama herkesin işi gücü var. Bense Amerika'dan gelmiş bir misafirim. Frankie McCourt sen misin? Evet. Ne zaman geldin? Geçen hafta. Ne zaman dönüyorsun? Gelecek hafta. Çok iyi. Zavallı annen çok sevinmiştir. Hava sana dokunmaz umarım. Ya da Limerick'i nasıl buluyorsun diye soruyorlar. Çok değişmiş değil mi? Evet, sokaklarda daha çok araba var. Çıplak ayaklı, burunları donmuş, diz kapakları kabuk tutmuş çocuklara artık pek rastlanmıyor. Omuzlarına şallarını sararak kuyruklarda bekleyen kadınlar da yok. Benim hava atmamı bekliyorlar ama ben bu fırsatı vermiyorum. Öğretmen olduğumu duyunca çoğu düş kırıklığına uğruyor. Ola ola bir öğretmen mi oldun Frankie? Bugüne kadar milyoner olman gerekirdi. Malachi'ye baksana. Nefis karısıyla buraya geldi. Aktör olmuş. İşleri tıkırında. Güneş Shannon nehrini altın rengine boyuyor. Uçaktan bu manzarayı seyrederken New York'a dönüyor olduğum için mutluyum. Ama artık nereye ait olduğumu kendim de biliyorum. 43. Malachi'nin işleri gerçekten çok iyi gidiyor ve annemle Alfie'ye SS Sylvania'da yer ayırtıyor. 1959 yılı 21 Aralık günü Alfie ile annem New York'a geliyorlar. Gümrükten geçip bize doğru gelirlerken annemin sağ ayakkabısından baş parmağı fırlamış ve bir deri parçası sallanıyor. Sağ ayağının baş parmağı her zaman sorun olmuştur. Bu ailenin kaderi hiç değişmeyecek mi? Alfie de kararmış dişleriyle bize gülümsüyor. Yırtık pırtık ayakkabılar ve çürük dişler. Bu bizim ailenin sembolü olarak böylece kalacak mı? Annem yanımdan geçip gidiyor. Malachi nerede diye etrafına bakınıyor. Gelmek üzeredir herhalde. Annem beni iyi gördüğünü söylüyor. Kilo almak sana yakışmış ama gözlerin yine çok kötü diyor. Bu konuda bir şeyler yapmalısın. Birisinin gözlerimden söz etmesiyle gözlerim daha beter kızarıp yanmaya başlıyor. Artık gözlerinin iyileşmesi gereken bir yaştasın. Neden geçmiyor anlamıyorum. Anneme feci öfkeleniyorum. İnsanın gözlerinin iyileşmesi gereken yaş nedir acaba? New York'a adımını attığı anda söylemesi gereken söz bu muydu? Neyse ki o anda Malachi karısı Linda ile taksiden iniyor. Kucaklaşmalar, mutlu gülümsemeler sırasında Malachi taksiyi bekletiyor. Valizler taksiye taşınıyor. Alfie bunları arkaya mı koyuyoruz diye soruyor. Linda bagaja diye düzeltiyor. Bagaj mı? Ama bagaj... Alfie valizlerin konduğu yere bagaj denir. Alfie başını kaşıyarak gülümsüyor. Amerikan İngilizcesi ders 1. Yolda annem ne çok araba var diye şaşkınlıkla caddelere bakıyor. Bu bir şey değil diyorum. Bir saat önce trafiğin en yoğun saatinde buraları görmeliydin. Çok daha beterdi. Daha beterini düşünemiyorum diyor. Soğukkanlılığımı korumaya çalışıyorum. Anne burada trafik böyle işte. Malachi boş verin diyor. Baksanıza hava ne kadar güzel. Annem bir zamanlar benim de buralarda yaşadığımı unuttuysanız hatırlatayım diyor. Evet ama 25 yıl önce buralarda yaşadın. Ayrıca Manhattan'da değil Brooklyn'deydin. Yine de hepsi New York değil mi? İnadından vazgeçmeyecek. Ne diye ikimiz de böyle huysuzlaşıyoruz anlamıyorum. En küçük kardeşimle annem New York'a gelmiş. Hayatımız bugünü hayal etmekle geçmedi mi? Ama o daha gemiden iner inmez gözlerime laf ediyor ve ben de trafik konusunda ona bilmediği bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Linda ortalığı yumuşatmaya çalışıyor. Gerçekten Malachi'nin dediği gibi bugün nefis bir hava var. Annem homurdanarak öyle diyor. Anneciğim İrlanda'da hava nasıldı? Aynı homurtuyla yağmurlu diye cevap geliyor. Ah İrlanda her zaman yağmurludur zaten. Öyle değil mi anneciğim? Hiç de değil diyerek kollarını göğsünde kavuşturuyor ve bir saat önce çok daha beter olan trafiği izliyor. Malachi'nin evine gidiyoruz. Linda kahvaltı hazırlarken annem torunu Siobhan'ı kucağına alıp kendi 7 çocuğuna yaptığı gibi yanık yanık ninniler söylemeye başlıyor. Anneciğim çay mı içersin kahve mi? Çay lütfen. Sofraya oturuyoruz. Annem şöyle bir burun kıvırarak bu fincanımdaki ip de nedir diye soruyor. Anneciğim poşet çay. Bunu içmem. Böyle çay mı olur? Malaşi'nin yüzü geriliyor. Burada bu çayı içiyoruz ve senin için ayrıca bir kutu Lyons çayımız olmadığı gibi çaydanlığımız da yok. O halde ben de çay içmem. Sadece yumurtamı yerim. Burası ne biçim yer böyle? İnsan doğru dürüst bir çay bile içemiyor. Malaşi tam ağzını açıp ters bir şey söylemeye hazırlanırken bebek ağlıyor ve kalkıp onu beşiğinden alıyor. Bu arada Linda annemin etrafında pervane. Bir çaydanlıkla bir paket çay alırız anneciğim. Değil mi Malaşi hayatım? Malaşi bebeği kucağına almış odada dolanıyor. Çay konusunda ödün vermemeye kararlı görünüyor. En azından o an için. Bir İrlandalı olarak o da bu poşet çaylardan hiç hoşlanmıyor ama başka türlü çay yapmayı bilmeyen Amerikalı bir karısı var. Bunca masraf edip buralara getirttiği annesinin ilk günden poşet çaylara burun kıvırmasını hazmedemiyor ve daha 3 hafta ona nasıl dayanacağını düşünüyor. Annem sofradan kalkıp Hela nerede diye Linda'ya soruyor. Efendim? Hela. Linda kocasına bakıyor. Malaşi tuvalet demek istiyor diye açıklıyor. Banyo. Aa evet bu tarafta anneciğim. Annem banyodayken Alfie poşet çayın o kadar da fena olmadığını söylüyor. Linda yine gülümsüyor. Alfie sadece insan çayın içinde bir poşet yüzdüğünü görmese daha iyi olur diye devam ediyor. Linda Çinliler işte bu yüzden yemeklerinde eti küçük küçük parçaları halinde pişiriyor diyor. Yedikleri hayvanı gözleri görmedikçe gönülleri rahat ediyor. Sen hiç Çin yemeğinde bir tavuk budu gördün mü? Sahiden mi diye Alfie soruyor. Bebek hala Malaşi'nin kucağında ağlıyor ama Alfie ile Linda'nın sohbeti çok hoş. Derken annem tuvaletten çıkıyor ve doğru Malaşi'nin yanına gidip bebeğin gazı var diyor. Ver onu bana. Malaşi bebeği anneme verip sofraya oturuyor. Annem bebekle odanın içinde dolaşırken ayakkabısının burnundaki kopmuş deri parçası yere çarpıp duruyor. Ona 3. caddeden bir ayakkabı almam gerektiğini düşünüyorum. Tam o sırada bebekten yüksekçe bir gag sesi çıkıyor ve hepimiz gülmeye başlıyoruz.